Ayrım 21, Metal Fırtına 4, Turan, Orkun Uçar, sayfa 335. Bir süre önce, ormanda. Şule geri çekilip adamın yüzüne baktı. Dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle gözlerini kapamış duruştu. O da ne demekti öyle diye sordu. Ne demekti? Prensesiniz olacağım. Rüştü gözlerini açtı ve battaniyenin altında sevgilisine doğru döndü. Mutluydu ve hala gülümsüyordu. Evet, nasıl olsa olacaksın. Bilmende ne sakınca var? Şimdi şuna cevap ver. Ben Hakan olursam sen benim kadınım olarak ne olursun? Allah aşkına Rüştü, neden bahsediyorsun? Ne Hakan'ı? Kafana bir şey mi düştü? Dudaklarını öperek susturdu kadını. Dinle o zaman. Buradakinin lideri Kızılşaman, öyle değil mi? Peki o olmasa kim lider olurdu? Of, neden uzatıyorum ki? Burayı biz yöneteceğiz. Nesini anlamıyorsun bunun? Bunu herkes anlayabilir. Bizim ve onların konumunu düşününce anlayamamak aptallık. Şule'nin gözleri bir an için kocaman açıldı. Fakat sanki gözlerinin böyle korkuyla açılmasını sağlayan kas hareketini yutuyormuş gibi yutkundu ve yüzüne son derece normal, hatta neşeli bir ifade yerleşti. Anlamıyorum sevgilim, tam olarak neden bahsediyorsun? Burada yönetimi ele geçireceğiz, anlamıyor musun? Bu insanlarla bir arada Ergenekon'a ineceğiz. Bizim onlardan üstün olduğumuz böylesine ortadayken, her şey bu kadar açık ve netken, doğal olarak yönetenlerin biz olacağımızı anlayamıyor musun? Bu kadar açık bir üstünlük boşuna mı? Biz varken onlara sadece köle olmak düşer sevgilim. Ve sen benimle birlikte olacak kadar iyi olduğun için öyle şanslısın ki. Ama bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz? Haha, ondan endişen olmasın. Bunu uzun zamandır planlıyoruz. Çin'de bir şekilde zengin olmayı başarmış salak bir kölenin evindeyken planlamaya başladık. Tabii gerçek plan dün oluştu ama... Gerçek plan mı? Sevgilim, inanamıyorum. Şule sımsıkı sarılıp genç adamın yüzünü öpücüklere boğdu. Benim sevgilim Ergenekon'un Hakan'ı olacak. Haydi anlat sevgilim. Rüştü zaferle gülüyordu. Silahlar içeri taşınırken birazını ele geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Öyle değil mi? Sence de geçiremez miyiz? Evet, elbette geçirebiliriz. Yo, o kadar hızlı değil. Senin hiçbir şey ele geçirdiğin yok. Sen benim kadınımsın. Ağzını yemeye çalışırcasına öptü Şule'yi. Öpücüğün etkisinden kurtulup Rüştü'nün gözlerinin içine baktı yine. Tahrik olmuş rolü oynamaya çalıştığını düşünüyordu ama bir an için rol mü yaptığını yoksa gerçekten mi tahrik olduğunu anlayamadı. Duyduklarına rağmen adamın kendisininkine 15 santimetre mesafede duran yüzü öyle güzel, teni öyle çekiciydi ki. Vahşi, hayvani öpücüğü de çok güzeldi. Gözleri sadece iki güzel organ değil de ortalarından uzanan görünmez bir çıkıntıyla boynuna dokunan ve bayıltırcasına gıdıklayan bir şeydi. Pekala dedi. Rüştü nasıl söylüyorsa öyle olacak. Ben senin kadınınım. Evet, Kızılşaman öldükten sonra gerisi kolay. Kızılşaman'ı öldüreceğiz. Ergenekon'u bizden sonra bizim çocuklarımız ve onların çocukları yönetecek. Kızılşaman'ın buraya topladığı çapulcular da kölelerimiz olacak. Yarım saat sonra. Köy. Kızla mı birlikteydin? Evet. Bu aralar ortadan bu kadar sık kaybolmasan iyi edersin oğlum. Farkında mısın bilmiyorum ama biraz ciddi bir işin içindeyiz. Kaya ve Onur da içeri girince Muammer sustu. Ersoy yerdeki çilteye uzanmış yatıyor, Rüştü ise Muammer'in sözlerini geçiştirmekle uğraşıyordu. Kızla mıymış diye sordu Kaya. Evet dedi Muammer, keyfinin derdinde hala. Kız nerede diye sordu Onur. Aşağı kampa gitti. Aşağı kamp savaşçı Kızılkurtların çalışma yaptığı alan için kullanılan isimdi. Buradaki 4 yerleşimden biriydi. Ergenekon, köy, aşağı kamp ve mağaralar. Bunlara Kızılşaman ve Gökhan'ın çadırları eklenince 5 ayrı yerleşimden söz etmek mümkündü. Bu yerleşimlerin çoğu dağın coğrafi çılgınlığı nedeniyle birbirinden oldukça uzak bölgelere dağılmak zorunda kalmıştı. Aşağı kamp köye ve Ergenekon'a eşit mesafede birinin güneybatısı diğerinin ise güneydoğusundaydı. Kampla köyün kuzeybatı ve kuzeydoğularındaysa Kora ile Gökhan'ın çadırları yer alıyordu. Mağaralar tüm bunlardan ayrı bir yerdeydi ve oradan bir yerleşim olarak bahsetmek çok da doğru olmayabilirdi. Önce beyaz piramit yazıtlarına, şimdi de silahlara ev sahipliği yapıyorlardı sadece. Aşağı kampta ne işi varmış diye sordu Kaya. Kızılkurtlar şu aralar pek fazla çalışmaya ihtiyaç duymuyordu ve bu kampta ancak tek tük insan vardı. Ne bileyim ben, bana neden soruyorsunuz ki bunları? Herhalde şu kızlar da, neydi adları, Dilek ve Gülay mı? İşte onlarla buluşacaktı. Kaya Rüştü'nün yakasına yapıştı. Ona söyledin değil mi? Rüştü eski takım liderini gövdesinden itti ve adam çadırın girişine kadar geriledi. Tanklar bu sefer bir odada değil bir çadırdaydı ve 6 değil 5 taneydiler. Parmağını tehditkarca Kaya'ya uzattı. Sakın bir daha üzerime yürümeye kalkma. Onur Kaya'yı sakinleştirmek üzere onunla konuşurken Ersoy şilteden kalkmış, Rüştü'nün yanına yürümüştü. Burnunun dibine kadar girdi. Kıza bir şey söyledin mi Rüştü? Rüştü başını yavaşça diğer yana çevirdi ve Muammer'in cevap bekleyen bakışlarıyla karşılaştı. Söylemiş diye bağırdı Kaya ve küfürler savurmaya başladı. Bir an içinde bağırışmalar tüm çadırı doldurmuştu. Hepsinin ortak noktası Rüştü'ye bağırmalarıydı. Buna uymayan tek bir kişi vardı, o da Rüştü'nün kendisi değil Ersoy'du. Adamları sakinleştirmeye, sessiz olmalarını sağlamaya çalışıyor, dikkat çekmek üzere olduklarını anlatmak için çaba gösteriyordu. Sonunda karmaşayı durdurmayı başardı. Rüştü yaptığının yanlış olduğunu çoktan kabullenmiş bir halde müthiş bir suçluluk duygusu içinde oturuyordu. Kaya, Muammer ve Onur ona öfkeyle bakarken Ersoy tüm kontrolü ele geçirmişti. Kız aşağı kampa değil Ergenekon'a haber vermeye gitmiş olmalı. Kız haber vermeye falan gidemez. Bunu yapmamızı istiyor. Anlattıklarım hoşuna gitti. Bak Rüştü, tüm bunların üzerine yapacağın en iyi şey susmak olur. O kızın ayinde nasıl şarkılar söylediğini, Koray'a nasıl baktığını gözlerimle gördüm. Koray onu uçurdu o ayinde. Kız Kızıl Şaman için her şeyini bırakıp dağın tepesine çıkmış. Evet, senden hoşlanıyor ve seninle sevişiyor. Ama böyle bir bağladığı kızla seviştin diye yok ettiğini külahıma anlat. Şimdi kız köye gelmedi, başka bir yere gitti. O yönde aşağı kamp, Ergenekon ve Gökhan'ın çadırı var. Bunların hiçbirinde çok fazla adam olduğunu sanmıyorum. Kime haber vermiş olursa olsun köye gelmeden bir işe yaramaz bu. Planları sona erdiğinde çadırdan ilk çıkan kontrolü yeniden ele geçirmiş olan Kaya'ydı. Diğerleri de onu takip ediyordu. Gökhan karda daha önce hiç koşmadığı gibi koşuyor, kalın kar tabakasını doğası buna elverişli bir kurt gibi yarıyordu. Müthiş bir hıza ulaşmıştı. Yanından geçtiği ağaçlar gözlerinin ucunda geriye doğru akarken ağaçların altında kalın kürklü bir geyik onu görünce başını eğip dikkat kesildi. Belini büküp ondan kaçmak için sıçradı fakat gelen şeyin hızıyla ne yapacağını şaşırmış ve birkaç başarısız bir türlü cesaret edemiyormuş gibi görünmesine neden olan sıçrama girişiminin ardından kendini yapmak istediği şeyin tam tersini Gökhan'ın yolunu atlamış buldu. Adam ona çarpmadan önce son anda kalçasını sıçrayarak yoldan çekti ve ağaçların arasında uzaklaştı. Gökhan bir an önce Ergenekon'a yetişmek zorundaydı. Adamlarının gözleri önünde delirişini görememiş fark edememişti. Kaya Koray'a saldırmış, adamlar savaşlarda her geçen gün biraz daha zalimleşmişlerdi. O lanet hastalığı geçirmelerinin hemen ardından yüzlerine kıvrık, iğrenç bir gülümseme yerleşiyordu. Ya da Gökhan'ın pişman beymini bunu şimdi hayal ediyor, böyle bir şey gördüğüne inanmamaya çalışıyordu. Doktor ona dün ipucunu vermişti. Adamların sinir sistemi, beyinleri de makinelerle kirletilmişti. Akad'ın son deneyi caniceydi ve sonuçlarının da öyle olmaması için Gökhan'ın koşması gerekiyordu. Yorulduğu, nefesinin tükendiği yoktu. Bacakları müthiş bir güçle karı ve havayı yarıyordu. Rüzgar arkasından esmekteydi. Çıldırmış kızıl kurtları köleleri yapmak isteyen 5 adam atlarını Ergenekon'a sürüyordu. Silahların kilitlendiği mağaranın nerede olduğunu bilmiyorlardı ve Ergenekon'a nakilden önce silahlara ulaşamayacakları kesindi. Bu yüzden planı biraz erkene almaya karar vermiş, Kızıl Şaman'ı şimdi savunmasızken öldürmeye gidiyorlardı. O ölünce diğerlerini kontrol etmek kolay olacaktı. Ahırdan atları alana kadar çok acele bir işleri olduğu halde yavaş, sakin ve şüphe uyandırmadan geçmişlerdi tüm köyü. Yavaş başlayan gezinti köyden biraz uzaklaştıktan sonra bu tempoyu yakalamıştı. Atları delicesine dövüyor, performanslarının son raddesine kadar koşturuyorlardı. Ergenekon'a yolları çok uzak değildi. Ağaçların arasından çıkmış, bembeyaz düzlüğü metrelerce uzandığı bölgeye ulaşmışlardı. Ve bu bölgede uzaklarda kalın siyah bir figürün karın üzerinde hareket etmek olduğunu görebiliyorlardı. Yaklaştıklarında figür incelmiş, bir insan halini almıştı. Atlarını şulenin yanında durdurdular. Genç kadının arkasında küçük bir uçurum vardı. Yüzü kıpkırmızıydı. Korkulu gözlerini atın üstündeki rüştününkilerden ayırdı ve uçuruma doğru baktı. Sonra son hız diğer tarafa koşmaya başladı. Rüştünün onu yakalaması 3 saniye sürdü. Kadını giysisinden ensesine denk gelen bölgeden tek eliyle kaldırmış, atının yanında ayakları yerden kesik halde tutuyordu. Diğerleri atlarını sürerken Muammer onu bekledi. Rüştü Şule'nin yüzünü kendininkine yaklaştırdı. Güle güle Ece dedikten sonra uçurumdan aşağı fırlattı onu. Aptal Ece oldu arkasından yaktığı at. Genç kadının çığlığı rüzgarın uğultusu arasından duyuldu. Ardından da bu çığlığın tuhaf şekilde daha boğuk yankısı. Atlarını döndürüp diğerlerinin peşinden sürdüler. Busurman ve Kıvanç artık yüzeyi tamamen kapatılmış, varlığı orada olduğu bilinmeyen, anlaşılmayan, ancak yer altında metrelerce uzanan Ergenekon'un dışında vadideki son düzenlemeleri yapmakla görevli ekipteydi. İş makineleriyle malzemelerin çoğu kaldırılmıştı. Orada burada demir çubuklar, kum yığınları ve kulübeler duruyordu. İki adam şimdi kulübenin içini boşaltıyordu. Biraz çalışmış, sonra işlerinin azlığının verdiği rahatlıkla kulübenin yanında laflıyorlardı. Ergenekon'un şu an açık olan ana girişinin hemen ilerisindeydiler. Bir köpek balığının yutmak üzere olduğu minik balıklar gibi görünüyorlardı. İnşaat sahasında artık son küçük düzenlemeler yapılıyordu. Piknik bitmiş, malzemeler toplanıp bagaja yerleştirilmiş, artık çöplerin toplanması ya da keyfe göre toplanmaması aşamasına geçilmişti. Kızılşaman içeride tek başınaydı. Busurman Kıvanç'a onu gözetlemek istediğini söylemiş, Kıvanç ise bunu bir küfürmüş gibi karşılayıp onu hemen susturmuştu. Son gelişmeler üzerine Kızıl Kurtlar arasında Koray'a sonuna kadar inanmayan kimse yoktu. Bütün dünya kıyamete giderken bu koca yeraltı kentini yaptıran oydu. ''İyice soğudu bugünlerde ha?'' dedi. Busurman parmak uçları kesik eldivenin altındaki ellerini ovuşturarak, çenesine kadar kahverengi bir atkıyla sarmalanmıştı. ''Yakında bizi ilgilendirmeyecek.'' Busurman'ın gözlerinin omzu üzerinden arkada bir yere takıldığını görünce döndü. O sırada arkadaşı konuşmuştu. ''Görüyor musun?'' Başını sallayarak onayladı. Arkada dümdüz beyaz örtünün üzerinde siyah bir figür onlara doğru yaklaşmaktaydı. Mesafeyi tam olarak kestiremedikleri için gelenin hızını da anlayamıyorlardı. Fakat figürün kollarını kaldırdığını, el sallar gibi hareketler yaptığını seçebiliyorlardı. ''Kim o yahu?'' dedi Kıvanç. ''Bağırıyor sanki.'' Rüzgarın ve inşaat alanında devam eden çalışmanın metalik sesinden başka hiçbir şey duyamıyorlardı. Kıvanç başını çevirirken gözü bu defa vadinin kuzey girişindeki yamaca takıldı. Elini omzuna koyarak arkadaşının da oraya bakmasını sağladı. Tepede önce 3, onların biraz arkasından da 2 tane daha atlı belirmişti. Yavaşça yamacı inmeye çalışıyordu atlar. ''Kim onlar? Nasıl göreyim buradan?'' Diğer figür biraz daha yaklaşmış, artık kaba hatlarıyla belirmişti. Yüzü sarılı olmasa kim olduğunu seçebilirlerdi. Başlarını bir atlılara, bir ona çeviriyorlardı. Koşarak gelen adam durdu ve ellerini yüzüne yaklaştırarak bağırdı. Bu defa sesi çok net duymuşlardı ama adamın ne dediğini anlamak imkansızdı. ''Hey!'' diye karşılık verdi Kıvanç. Adam durduğu yerde kollarını sallarken Busurman da ''Yaklaş, yaklaş!'' diye bağırıyordu. Hem koşuyor hem de yamacı inmekte olan atları işaret ediyordu. ''Bir şey oluyor oğlum!'' deyip adama doğru koştu Kıvanç. Busurman olduğu yerde durup bir atlılara bir de diğer tarafa bakıyordu. Atlıların ilk 3'ü yamacı inmiş, inşaat alanında onları görenlerin işlerini bırakıp bakmayı itecek kadar şaşkınlığa düşürerek hızla ilerlemeye başlamışlardı. Kıvanç kara takılarak sendeleyen adamı kollarından yakaladı. Adam atkısını çekip yüzünü açtı. ''Şaman'a saldıracaklar. Of, atlılar, Şaman'a haber ver, koş.'' Kıvanç duyduklarını tam olarak anlayamamışken Gökhan hızla ilerlemeye devam etti. O da Gökhan'ın peşine düşmüştü. Gökhan'ın yüzünü açtığında tanımış, böyle koşabilmesi kanını dondurmaya yetmişti. Gökhan ondan önce ulaştı ve Busurman'ın yanında durup avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Herkes buraya, Şaman tehlike altında. Atlılar hain.'' Yanında aval aval bakan Busurman'ı omzundan itekledi. ''Sen de bağır.'' Duyanlar telaş içinde onların yanına koşarken Kıvanç Ergenekon'dan içeri girmişti. Gökhan daha düne kadar emrinde olan adamları ellerini kaldırarak durdurmaya çalıştı. Çevresine o sırada orada bulunan Kızıl Kurtlar birikiyordu. ''Durun!'' diye bağırdı atlara. ''Kaya, dur!'' Kaya Onur ve Ersoy'a Muammer ile Rüştü de yetişmişti. Gökhan'la aralarında 20 metreden az bir mesafe vardı şu an. Hızlarını kesmediler bile. Ergenekon'un girişinde Koray belirdi. Neler oluyor Gökhan? Seni öldürmek istiyorlar Koray. Çevresine dönüp kızıl kurtlara hitaben bağırdı. Herkes duydu mu? Koray öne doğru ilerlemeye çalışırken Kaya daha atı durmadan atladı. Diğerleri de onu takip etti. Gökhan bağırdı. Kaya kendine gel. Şu ana kadar affedilmeyecek bir şey yapmadınız. Durun. Genç adam attan atlar atlamaz hızla koşmaya başlamıştı. Karşısında en önde Gökhan duruyordu. Onun arkasında ve yanında yaklaşık 10 adam düzensiz de olsa bir çizgi halinde bekliyordu. En arkada olan Koray yanında Kıvanç'la birlikte bu çizgiye doğru ilerliyordu. Kaya bir an bile duraksamadı. Arkasındakiler de onunla beraber Gökhan'a doğru koşuyorlardı. Gökhan durmayacaklarını anladı. Gözlerindeki bakışı tanıyordu. İsrail'de görmüştü bunun aynısını. Bir adam böyle bakarak yanından geçmiş ve 20 metre daha yürüdükten sonra alışveriş merkezinin önünde havaya uçmuştu. Fakat şimdi karşısındakilerin düzenlediği bir intihar saldırısına benzemiyordu. Doğrudan bir istilaydı bu. Bağırdı ve kayaya doğru koşmaya başladı. Arkasındakiler de onunla birlikte saldırıya geçmişti. Bir tarafta 12, diğer tarafta 5 adam vardı. İnşaat alanında daha uzaklarda kalan birkaç kızıl kurtla olay yerine koşmaya başlamıştı. Gökhan çarpışmak üzere Kaya'ya hamle yaptı fakat o yana çekilmişti. Rüştü üzerine atladı. Kaya Gökhan'ı geçer geçmez arkadaki kızıl kurt hattını yarmış, kendini Koray'ın yanına fırlatmıştı. Rüştü ve Gökhan müthiş bir hızla çarpıştılar. Bu kısa anda yumruklarını konuşturuyorlardı. Rüştü'nün yumruğu rakibinin suratında patlarken Gökhan'ınki onun midesine isabet etmişti. İki adam birlikte yuvarlandılar. Bu onları arkalarında başlayan kavganın biraz uzağına taşımıştı. Gökhan yerden doğrulurken diğer dört adamın doğrudan Koray'a ulaşmaya çalıştığını fark etti. Fakat sadece Kaya bunda başarılı olmuştu. Ersoy, Onur ve Muammer kızıl kurtlardan kurtulamamış onlarla mücadeleye girişmişlerdi. Rüştü'nün tekmesini dirsekleriyle karşıladı ve geriye doğru sıçradı. Fakat bu ona doğrulmak için yeterli zamanı sağlamamıştı. Çünkü rakibi hızla üstüne gelmeye devam ediyordu. Yerde oturur haldeyken ayakta ona saldıran Rüştü'nün darbelerini karşılamaya çalışıyordu. Kalçasının üzerinde sürekli arkaya doğru ilerliyordu. Ama bu ona ayağa kalkabilmek için gerekli olan zamanı sağlamıyordu. Rüştü'nün tekmeleri kollarına ve omuzlarına birer çekiç gibi iniyordu. Yerden kalkan karın bir kısmı ağzına dolmuştu. Sıradaki tekmeyi koluyla karşılamak yerine gövdesini geri çekti ve bir an için yerde sırt üstü yatar hale geldiğinde tekme üzerinden savruldu. Hemen doğrulmuş Rüştü'yü bacaklarından yakalamıştı. Adam omzunda ayağa kalkarken sırtına iki sert topuk darbesi gelmişti. Kavgaya başladıklarından beri Rüştü hızını hiç kesmemiş, bir makineymiş gibi eşit aralıklarla vurmaya devam etmişti. Ayaklarını, ellerini ve başını kullanmıştı. Ama bunların hangisi olursa olsun darbelerin hızı değişmiyordu. Gökhan onu omzundan fırlattı ve adam arkası dönük halde yere düşerken topuğunu sırtına indirdi. Fakat yerde olan tek ayağına gelen bir darbeyle kendisi de yere düşmüştü. İki adamın başları iki ayrı uçta, bacakları ise birbirinin üzerindeydi. Ve iki çift bacak arasında müthiş bir mücadele başladı. Sırtlarının üzerinde doğrulmuşlardı ve bu birbirlerini görmelerini sağlıyordu. Oldukları yerde bacaklarını birer kılıç gibi kullanarak savaşıyorlardı. Ayak tabanları ayak tabanlarıyla durduruluyor, sağ dize alınan bir tekmeyi rakibin sol dizine atılan bir tekme izliyordu. Gökhan son darbeyi almaya razı olarak bekledi ve Rüştü'nün bacaklarını kıstırdı. Elbette bu kendi bacaklarını da kıstırdığı anlamına geliyordu. Onları bırakana dek kendisi de rakibi de hiçbir şey yapamıyordu. Biraz karşılıklı çekiştirdiler ama bu bir işe yaramadı. Rüştü oturduğu yerde güldü. ''Sen bizdensin, aptal mısın? Neden onlar için savaşıyorsun?'' Gökhan'ın hamlesini yapıp bu kilidi açması için daha doğru bir an olamazdı. İki bacağını aynı anda çekti ve sol ayağını yere dayarken sağ topuğunu Rüştü'nün suratına indirdi. Şimdi eşitlik sağlanmıştı. Artık onun yüzü de kanıyordu. Bu sırada tanımadığı bir beden Gökhan'ın üstüne düştü. Kaya'nın ilk hamlesinin ardından tüm kızıl kurtlar ona saldırmak üzere arkalarını dönmüş, böylece diğer üç adamın arkadan saldırmasına izin vererek bu hatalarının bedelini ağır ödemişlerdi. Koray Kaya'nın saldırısını geri çekilerek karşılamıştı. Yanında duran Kıvanç kendisinin iki katı adamın üzerine atlamıştı ama Kaya hemen onu arkaya savurmuştu. Yine de bu işe yaramıştı. Koray bulunduğu yerden sıçrayarak hamlesini yaptı ve Kaya'nın önce gövdesine sonra da suratına indirdi tekmelerini. Adam darbelerle sarsılırken hiç durmadı. Boynuna doğru sağ elinin ince yanını müthiş bir hızla savurdu. Bu hamleyi defalarca yapmıştı ve henüz bundan kurtulan olmamıştı. Fakat karşısındaki adam darbeyi boynuna değil koluna aldı. Hemen ardından da diğer eliyle yumruğu savurdu. Koray bundan geri çekilerek kurtulmuştu. Fakat nereden geldiğini anlayamadığı ikinci yumruktan kurtulamadı. Başına gelen şey hiç mantıklı değildi. Adam aynı anda iki yumruk atıyordu sanki. Birinden kurtulan başı diğerinin ağırlığı altında savruldu ve vücudu da karın üzerinde sendeledi. Arkasına Kaya'nın olmasını umduğu tarafa doğru keskin bir tekme savurdu. Bu işe yaramış, onu gülle gibi gelen darbeden kurtarmıştı. Dövüşte nefes alınacak zamanı iyi biliyordu Koray ve o zaman işte bu zamandı. Durup rakibine gülerek baktı. Onun da bir saniye durması ve ardından birlikte yeniden saldırmaları gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Gülümsemekte olan dudaklarına doğru yumruk savrulmuştu. Bunu son anda koluyla engelledi fakat darbe kolu için bile fazla ağırdı. Geniş alan yaratmak için birkaç adım geriye kaçtı. Fakat bu sürenin sonunda rakibinin eskisinden biraz daha yakın olduğunu fark etti. Ve birden kendini üzerine mermi gibi yağan darbelerden korumaya çalışırken buldu. Artık saldırı adına hiçbir şey yapamıyordu. Elleri tamamen meşgulken ayaklarını kullanmaya yelteniyordu. Fakat bir anda ayaklarının karşısında saldıran ayaklar buluyordu. Yüzünü ve hassas bölgelerini korumayı başarmasına rağmen omuzlarında, kalçasında ve bacaklarındaki kaba etler bile darbelere dayanamaz olmuştu. Karşısındaki adam ondan daha güçlüydü. Daha önce kendisinden daha güçlü adamlarla dövüşmüş, onları haklamakla hızını ve tekniğini kullanmıştı. Onun tekniği hıza dayalıydı ve daha çok geniş alan istiyordu. Fakat bu adam hızla da Koray'dan üstündü. Geniş alan sağlamasına asla izin vermiyordu ve şimdi geniş alanı yakalasa bile bu savaşta üstünlük kurabileceğinden şüpheliydi. Koray'ın rakibinden üstün olan sadece tecrübesi ve tekniğiydi. Darbe sağanağı ancak Kaya'nın sırtına bir kızıl kurtun çarpmasıyla kesildi. Muammer, Onur ve Ersoy kızıl kurtlar tarafından sarılmıştı. Karşılarındaki adamlar manastırdakilere benzemiyordu. Birer hayvan gibi saldırıyorlardı. Güçlüydüler ve yere sağlam basıyorlardı. Teknikleri yüksekti ve en kötüsü de dövüşte bedenlerindeki her şeyi kullanıyorlardı. Uzun keskin tırnakları vardı ve bunları bazen bir bıçak gibi kullanabiliyorlardı. Birer hayvan gibi savaşıyor, dişlerini her fırsatta rakiplerinin bedenine geçiriyorlardı. Üç adam çevrelerindekileri savuruyor fakat bir anda etrafları yeniden sarılıyordu. Diğer iki arkadaşlarından çok daha fazla darbe almışlardı. Yüzleri ve boyunları tırnakların açtığı küçük kesiklerle doluydu. Yine de daha ilk anda ikisini tamamen etkisiz hale getirmeyi başarmışlardı. Ersoy yere düşürdüğü birinin boynuna tekmeyi indirmiş ve adam yerde hareketsiz kala kalmıştı. Başı omuzlarının üzerinde, insan anatomisinin özel durumlar dışında izin vermediği bir açıyla bükülmüştü. Diğeri ise Muammer'in göğsüne gelen yumruğuyla yere yıkılmış ve bunu takip eden tekmeyle kolu üç yerden kırılmıştı. Adam bu acıyla yerde sürünürken hala düşmanlarına saldırmaya devam etmişti. Bacaklarını tutmuş, hayalarına ve dizlerinin arkasına etkisiz yumruklar atmış, kalın giysileri üzerinden bedenlerini ısırmaya boşuna çabalamıştı. Adamın yerde kaldığı süre çok uzundu ve bedeninin her tarafına sayısız darbe almıştı. Ayakları altına süründüğü bir adamdan tekmeyi yiyor, sonra başka biri üzerinde tepiniyordu. Hala sürünüyordu yerde ama artık bir salyangozdan daha hızlı değildi. Onur, Muammer'in ensesine yumruğu indirmekte olan kızıl kurtu saçlarından yakaladı. Onu geriye doğru savururken serbest olan eliyle tam karşına hamle yapan bir kızıl kurtun boynuna yumruğu indirdi. Bu adam iki ayağı aynı anda yerden kesilerek yere düşerken diğeri hala arkasında savruluyordu. Saçlarından tuttuğu başına bir diz darbesi indirip adamı kenara doğru savurdu. Bu cansız beden Gökhan'ın üzerine düşmüştü ve birkaç dakika öncesine kadar bu surbana aitti. Gökhan bu surbanın cansız bedeninin altından kalktığında artık tüm avantajını kaybetmiş, her şey başa dönmüştü. Rüştü karşısında dikiliyordu ve çok fazla o halde kalmadı. İki tekme havada çarpıştı ve bozuk bir X işareti oluşturdu. Bu bacaklar yere inerken diğer iki bacak aldı onların yerini ve bu defa da X bir öncekinden daha düzgün ya da daha bozuk değildi. Gökhan bir adım geri çekildi. Rakibi yeniden saldıran konumuna geçmişti ve yumruklarını bir makine gibi çalıştırmaya başladı. Hiçbiri Gökhan'ın kollarından daha iyi bir yere isabet almıyordu. İkili bu şekilde adım adım geriye gidiyordu ve Gökhan arada bir arkaya bakmaya çalışıyordu. Arkada neredeyse vadinin batı sınırını belirleyen kayaya kadar ulaşmışlardı. Kaya vadinin bu yanını bir odanın duvarıymışçasına sonlandırıyordu. Gökhan kayaya ulaşana dek geri çekilmeye devam etti ve oraya vardıklarında topuğunu arkaya dayayarak rakibinin üzerine yüklendi. Saldırısı bir güreşçininki gibiydi ve gülle gibi attığı yumruğu böyle bir şey beklemeyen Rüştü'nün göğsüne adeta delmişti. Yumruk bir süreliğine nefessiz kalmasına ve kontrolünü yitirmesine neden olmuştu. Rakibinin üstünden kalkarken kulaklarının üzerine iki yumruk atacak zamanı bulabildi Gökhan. O kalktığında Rüştü rükû pozisyonuna bile ulaşmamıştı daha. Gökhan arkasındaydı ve yüzü kayaya bakıyordu. Gökhan onu saçlarından yakaladı ve yüzünü doğrudan kayaya çarptı. Bu sırada başını çevirmiş, arkada işlerin nasıl gittiğini görmeye çalışıyordu. Koray'ın kayayla birlikte asıl karmaşanın yaşandığı gruptan biraz daha uzaklaşmış olduğunu ve sadece kendini savunmaya çalıştığını fark etti. Yardıma ihtiyacı vardı. Oraya koşmak için hamle yaptığı an sırtından çekildi. Yüzünü kayaya çarpması Rüştü'yü beklediği kadar etkilememişti. Adam müthiş bir acı içinde ve yüzü kanlarla kaplı olsa da doğrulmayı başarmıştı. Üstünde montundan yakaladığı Gökhan'ı hızla çekmiş ve sırtından iterek kayaya çarpmıştı. Bu kez sıra bende der gibiydi. Fakat Gökhan yüzünü kayadan korumuş, sadece bacakları ve gövdesi bu darbeden zarar görmüştü. Arkasındaki rakibinin midesine dirseğini geçirdi. Böylece açılan dövüş bir an sonra geri kapanmıştı. İki adam da artık ilk andaki enerjiye sahip değildi. Başka pek çok insanı yerle bir edecek darbeleri defalarca almışlardı bedenlerine. Kesiklerinin ve yaralarının yanmasına kaslarındaki ağrı eklenince çektikleri acı dayanılmaz bir hal alıyordu. Şimdiki ayrılmaları öncekilerden biraz daha uzun sürmüştü. Gözlerini birbirlerininkine dikmiş soluklanıyorlardı. Bir anda tüm gürültü patırtıyı bastıran güçlü bir çığlık rahatlarını bozdu. Gökhan sese doğru dönmüştü.